küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Ali Şahin iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Yoğun, sıcak bir gündemle karşı karşıyayız sevgili dinleyenler. Dünyada tabii birçok savaş oluyor, birçok çatışma oluyor. Ancak Filistin-İsrail çatışması deyince ortada müthiş bir dengesizlik var. Son günlerde yaşanan İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında binlerce insan hayatını kaybetti. Buraya nasıl geldik? Tabii bunu analiz edeceğiz. Ve bundan sonra nereye doğru gider bu çatışma? Nerede sonlanır? Bunu konuşacağız. Olay tabii çok sıcak. Anlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan da yarın neler olabilir tahmin etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta 7 Ekim günü Hamas Gazze'den İsrail'e bir operasyon başlattı. Bu tarihte görmediğimiz, alışık olmadığımız, bilmediğimiz, İsrail'i de birçok açıdan şok eden bir operasyondu. Hem havadan paramotorlarla sızdılar, operasyonu başlattılar, sınır bölgesini geçtiler. Birçok İsrailli askeri, Hamas askerleri esir alarak Gazze'ye geri götürdü. Bu sırada çatışmalar yaşandı, siviller hayatını kaybetti. Ortada Hamas adına ilk anda bir başarı, İsrail adına da muazzam bir istihbarat zafiyeti, askeri bir başarısızlık söz konusuydu. Tabii ki bunun karşılığının çok sert olacağını herkes tahmin etmişti. Hamas bunu neden yaptı, amacı neydi, taktiksel hedefleri neydi, stratejik hedefleri ne? Ve bugün itibariyle neredeyiz? Olayın özellikle her geçen saat tırmandığını görüyoruz. Tırmanmanın nerede sona ereceğini, nerede yavaşlayacağını ve tansiyonun nerede düşeceğini kestirmek gerçekten çok zor. Çünkü her iki taraf açısından da psikolojik sınırlar aşılmış gözüküyor. Arabuluculuk çalışmaları ve çabaları başarısız durumda. Bölge aktörlerinin özellikle Mısır'ın Gazze'ye yönelik Refah sınır kapısından ulaştırmak istediği yardımları İsrail bombalayacağını söyledi. Mısır Refah sınır kapısını kapattı. Aslında Gazze tam bir abluka altında. Elektriği kesildi, suyu kesildi. İsrail sivil hedefleri ayırt etmeksizin bütün bölgelerini aslında Gazze'nin şu anda saldırıya tabi tutuyor, görünüyor. İsrail'den yapılan açıklamalar gerçekten endişe verici. Hamas'ın tamamıyla yok edilmesinden bahsediliyor. Ama bu yok etme neyi içeriyor? Gazze'yi yok etmek mi? İnsanları tamamıyla oradan boşaltarak bir kara operasyonuyla Gazze'nin işgal edilmesi mi? Tam bir işgal mi? Bunları şu anda gerçekten bilemiyoruz. Batı, İsrail'in yanında konumlanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri hem silah yardımı hem para yardımı yapıyor. Avrupa Birliği ülkeleri İsrail'in yanında bayraklarını kendi ülkelerinin sembol binaları üzerinde yansıtarak cevap verdiler. Tabii ki Orta Doğu'daki ülkeler, Müslüman ülkelerde bazıları itidalini korurken bazıları da Filistin'in yanında destek açıklaması yaptı. Can, evet. Tabii ki çok şey söylenebilir ama bizim amacımız meseleyi soğukkanlı bir şekilde analiz etmek, gerçekçi bir zemine oturtabilmek. Ne diyorsun, nasıl başladı, neden başladı, neredeyiz ve nereye doğru gidiyoruz?
Evet. Tabii tüm küresel anlamda aslında kamuoyu şok oldu. Sen de ifade ettin, Hamas'a bağlı İzzettin el-Kassam Tugayları ve yine İslami Cihat başta olmak üzere Gazze merkezi diğer Filistinli direniş gruplarını oluşturduğu bir operasyon odası bu harekatı başlattı. Burada sürpriz yerini çok ağır basıyor. İsrail istihbaratının, askeri istihbaratının, Şimbet'in, Mossad'ın göremediği bir hazırlık aşaması olduğunu anlıyoruz. Çok gizli bir şekilde dar bir çerçevede bu operasyon planlanmış ve ardından başarıyla icra edilmiş oldu. Gazze'nin etrafında 4 tane büyük İsrail askeri üssü söz konusuydu. Bu 4 üssü de Filistin direnişçilerin çok kısa sürede ele geçirdiğini görüyoruz. Burada özellikle dronların aktif olarak kullanıldığını, İsrail'in ilgili bölgedeki sensörlerinin, kulelerdeki otomatik silah sistemlerinin, kızılötesi sistemlerinin vurulması söz konusu oldu. Yine Merkava tankları ve zırhlı araçlar havadan dronlarla imha edildi ve bir yarma harekatıyla İsrail ordusu ciddi anlamda zaafa alındı ve bu üsler kısa sürede ciddi bir direniş de olmadan ele geçirildi. Burada çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve bir kısmının da esir alınarak Gazze'ye geri götürüldüğü anlaşılıyor. Tabii Filistinli direnişler bununla yetinmiyorlar. Aynı zamanda birçok alanda yerleşim yerlerine sızarak burada Gazze'nin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde bir alanı 3 gün boyunca kontrol etmeyi başardılar. Burada çok sayıda yerleşimci de hayatını kaybetti. Ciddi çatışmalar yaşandı. İsrail ordusu önce geri çekilip ardından sert bir şekilde bu bölgelere müdahale etmeye çalışıldı. Şu ana kadar hala zaman zaman Filistinlilerin sızmaya devam ettiğini görüyoruz. Hala tam bir güvenlik altına bölge alınabilmiş değil. Yine bölgede ciddi tünel ağları söz konusu ve buralardan Filistin unsurlarının içeriye girip İsrail'e yerleşim yerlerini işgal altındaki topraklara girip çıktığını görüyoruz. Aynı zamanda tabii çok ciddi bir füze saldırıları başlatıldı. Tüm İsrail hattına yönelik Gazze'den füze atışları söz konusu oldu. İsrail bunları demir kubbe hava savunma sistemiyle zaman zaman engellemeye çalışılıyor. Ancak satürasyonun yoğun olduğu dönemlerde, yoğun baraj atışına dönüştüğü dönemlerde bu füzelerin hedeflerini vurmaya başladığını da görmek mümkün. Tabii İsrail ordusu da senin ifade ettiğin gibi öncelikle kontrolsüz bir şekilde, intikamvari bir şekilde Gazze'yi bombalamaya başladı havadan. Çok ağır hava bombardımanları gerçekleştiriliyor. Burada asker sivil ayrımı yapılmadığını da görüyoruz. Şu ana kadar 700'den fazla Gazze'li hayatını kaybetti. 2000-3000'e yakın yaralı söz konusu. Ve İsrail siyasi karar alıcılar, başta Netanyahu ve Savunma Bakanı olmak üzere çok sert açıklamalar yapıyorlar. İşte Gazze'yi yerle bir edeceklerini, burada yok edeceklerini, Hamas'ı tamamen ortadan kaldıracaklarını ifade ettiler.
Ne anlama geliyor bu? Yani Hamas'ı ortadan kaldırmak ne demek tam olarak?
Yani bu Gazze'nin tamamının işgal edileceği anlamına gelir.
Peki bu mümkün mü?
Yani kaybı İsrail göze alırsa çok ciddi bir kayıp vermeyi mümkün tabii. Çünkü Gazze malum ilk 67 savaşıyla birlikte, 6 gün savaşlarıyla birlikte işgal edilmişti. Ardından burada bir direniş başladı ve İsrail bölgeden tekrardan nihayetinde çekilmek durumunda kaldı. Ama son 20-25 yıldır da Gazze maalesef ki 500 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Kuşatma altında tam bir abluka söz konusu. Havadan, karadan, denizden abluka var. İsrail dışında sadece Mısır'a açılan refah sınır kapısı ve hattı söz konusu. Bu bölgede de Mısır'la yürütülen angajman çerçevesinde İsrail istediği ablukayı sağlayabiliyor. Daha önce insani yardımlar için açık olan bu kapıyı tehdit ederek Mısır'ı ve bölge yakınlarını da bombalayarak şu anda kapatılmasını sağladılar. Dolayısıyla bir anlamda elektrik, su, gıda ve erişim olmayan 2 milyona yakın insanın 500 kilometre kare içerisinde yaşadığı bir alan var. Burada tabii Hamas'ın çok ciddi hazırlık yaptığını da biliyoruz. Yani kentin altı ciddi anlamda tünel hatlarıyla döşeli. Burada gerekli antitank silahları ve zırhlı araçlara yönelik Hamas'ın çok ciddi hazırlık yaptığı söz konusu. Ciddi bir direniş olacaktır ama tabii inanılmaz bir sivil kaybı da söz konusu olabilir. Çünkü dünyada insan yoğunluğunun en fazla olduğu kara topraklarından bir tanesi Gazze. Belki de birincisi. 2 milyondan fazla insan 500 kilometre kare alanda yaşıyor ve İşte bu son ağır bombardımanlarda dahi 3 günde 700'den fazla insan hayatını kaybetti. Olası bir kara harekatında on binlerce sivil hayatını kaybedecektir. Yine İsrail ordusu çok ağır kayıp verebilir. Ama İsrail'in, siyasilerin ve ordusunun hareket tarzına baktığımızda şu anda böyle bir kara harekatına başlayacağı anlaşılıyor. Bu Gazze'nin tamamını kapsayacak mı? Bu işte soru işareti. Yani kuzey ve doğu cephesinde İsrail'e sınır hatlarında belli bir tampon oluşturacak şekilde de bu kara harekatını nihayet erdirebilir İsrail ordusu. Ya da tamamına Gazze'nin girmek isteyebilir. İşte tamamına girme çabasında tabii tam bir katliam yaşanacak. Bugün yine IDF, İsrail ordusuna ait çeşitli unsurlar açıklayacak. açıklamalar yaptılar. Gazze'lilere işte Mısır'a doğru Refah sınır kapısından Gazze'yi terk etmesi önerisinde bulunuyoruz şeklinde. Yani bu şu anlamada geliyor. İsrail zaten ilk 48'den itibaren, 1948'den itibaren Filistinleri topraksızlaştırmaya çalışıyordu. Burada Gazze önemli bir direnç gösteriyordu ve şu anki konjonktürel fırsatı kullanarak adeta Gazze'yi de Filistinlerden arındırmaya yönelik bir hareket tarzı da var. Bu anlamda sivilleri daha fazla hedef alarak bölgeyi insansızlaştırmaya yönelik bir askeri strateji de benimseyebilirler. Tabii diğer bir mesele ise hani Kuzey Cephesi, Lübnan'da Hizbullah'ın bu sürece dahil olup olmayacağı, bu savaşın gidişatını biraz da bu belirleyecek. Şu anda 2 gündür, 3 gündür küçük çatışmalar yaşanıyor. İsrail ve Hizbullah 3-4 tane askerlerini kaybetti ama büyük bir çatışma sarmalı yaşanmadı. Hizbullah eğer oyuna dahil olursa, yoğun füze atışlarıyla İsrail'i rahatsız eder ve canını yakarsa, İsrail daha erken Gazze'nin tamamını ele geçirmeye yönelik bir strateji hayata geçirmeden masaya oturmak isteyebilir. Ateşkesi kabul etmek durumunda kalabilir. Ama mevcut asimetrik denge göz önüne alındığında Hamas ve diğer direniş yapıları Gazze'de sıkıştırılmış durumdalar ve ikinci vuruş kapasitelerinin de çok düşük olduğu anlaşılıyor. Yani
bu sefer farklı gözüküyor değil mi?
Evet, evet. Yani ilk Hamas'ın hamlesi, harekatı çok başarılıydı. İsrail'e çok ağır kayıplar verdi. Ama bunu devam ettirebilecek ikinci vuruş kapasitesine sahip olmadığını görüyoruz. İsrail'in elinde çok büyük bir ateş gücü var. Hava kuvvetleri var. Karadan ciddi bir durum söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri hemen hava köprüsü kurarak İsrail'in ihtiyacı olduğu askeri donanımları sağlamaya başladı. Burada çok ciddi bir güç asimetrisi var. Ama tabii bunun bir diğer mesele ise Filistin sattığında ve İsrail'in diğer bölgelerindeki Araplara nasıl yansıyacağı. Yeni bir intifadanın başlaması söz konusu olabilir. İsrail Gazze'yi karadan hedef alır ve binlerce sivili katletmeye başlarsa diğer Arap unsurlar ve Filistinler tabii mobilize olacaktır. Bir yeni intifada başlayabilir. Bu da tüm İsrail toplumunu ve diğer bölgeleri, Kudüs'ü, Batı Şeria'yı kaos içerisine alacaktır. Yani bu öngörülemeyen bir eskalasyona neden olabilir. Dolayısıyla İsrail'in de bir noktada durması ve özellikle sivillere yönelik hareket tarzını değiştirmesi gerekebilir diye düşünüyorum.
Peki ya Filistin meselesi tabii İsrail ile Filistinler arasında bir konu değil. İsrail ile Araplar arasında, İsrail ile bölge ülkeleri arasında bir konuya da dönüşmüş durumda. Burada dikkat çeken aktörler var. İran meselesi çok konuşuldu. Hamas'ın ve Filistin siyasi hareketinin askeri kanadının bazı unsurlarıyla İran'ın yakın ilişkileri var.
Evet.
Son dönemde Arap Baharı süresince ve İbrahim Anlaşmaları sonrasında Filistin konusu masadan biraz itilmeye çalışıldı Arap ülkeleri tarafından. Şimdi yeniden gündem oldu. Bölgede de bildiğimiz bir süreç var. Normalleşme diyorlar adına. Peki bundan sonra bu mesele üzerinden bölgede mevcut süreçlerin olumsuz etkilenmesi, daha da kötüleşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
Ya muhakkak artık bölgesel normalleşmeden, en azından İsrail'in içinde olduğu bir normalleşmeden bahsedebilmek çok mümkün değil. Burada aslında tespitin doğru. Son yıllarda özellikle İran'la Hamas arasında ve yine İslami Cihat zaten bir Şii unsur olması itibariyle İran'a daha yakındı. Diğer Filistinli fraksiyonlar arasında ciddi bir işbirliği söz konusu. Özellikle askeri açıdan İran'ın burada Kassam Tugayları'nı desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yine Hizbullah'ın içerisinde olduğu, işte İran'ın direniş ekseni olarak ifade ettiği bir eksen var. Bu bağlamda da Hamas'ın son hamlesinin arkasında İran olacağına yönelik bazı spekülasyonlar oldu. Bu doğrudan taraflar tarafından kabul edilmiş bir iddia değil. Ama tabii bazı emareler, işaretler yok da değil. Yani şu anda özellikle Araplarla İsrail arasındaki normalleşme süreci İran'ı ciddi anlamda rahatsız ediyordu. Burada İbrahim Akord'un hayata geçirilmesi Filistinlerin de arzu ettiği bir şey değildi. İki tarafın bir ortak çıkarı da söz konusuydu. Dolayısıyla Hamas'ın ilgili hamlesini ve bu eskalasyonunu, sürpriz harekatını bu bağlamda da yorumlamak, analiz etmek çok yanlış olmayabilir. Dolayısıyla bunun bu anlamda etkileri olacak. Tabii İran meseleye ne kadar dahil olacak? Burada Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir hareket tarzı içerisine girecek? Ciddi belirsizlikler var. Hizbullah eğer İsrail'e karşı harekata dahil olursa Amerika'nın müdahale edip etmeyeceği, yine Irak ve Suriye sattığındaki Şii milislerin burada hem Amerikan güçleriyle hem İsrail'e karşı saldırılar yapıp yapmayacağı gibi belirsizlikler var. Bir anda tabii kontrolsüz bir şekilde süreç eskale olabilir. Buna da dikkat etmek
gerekiyor. Türkiye konusunda neler söyleyeceksin? Bir taraftan İsrail'e ilişkilerini tamir etmeye çalışan iki başkentte de bir süreç vardı. Filistin meselesi her zaman Türk-İsrail ilişkilerinin bir dinamiğiydi. Son dönemde bir ayrıştırma politikası hayata geçirilmişti. Verilen mesajlar itidal çağrısı her iki tarafa da. Arabuluculuk faaliyetlerinin de yoğun, evet, olduğunu görüyoruz. Koordineli bir şekilde hem ABD var herhalde denklemde, hem Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi, evet, Arabistan gibi, ama taraflarla da görüşebiliyor Türkiye'ye, Hamas'la, Filistin diğer aktörleriyle, Mahmut Abbas'la, İsrail tarafıyla da sanırım bir bağlantı kuruldu.
Evet, Cumhurbaşkanı, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan Herzog'la,
evet,
görüştü.
Herzog'la görüştü. Evet. Burada bir Türkiye'nin rolü olabilir mi? Ya da tam tersinden sorarsak, yeniden Türk-İsrail ilişkilerinde bir geriye dönüş ya da duraklama söz konusu olabilir mi?
Yani burada İsrail eğer kara harekatı başlatıp Filistinlere yönelik katliam gerçekleştirirse elbette Türk-İsrail normalleşmesinden artık bahsedebilmek çok mümkün olmayacak. Türkiye buna sert tepki gösterecektir. Sen de ifade ettiğin gibi Türkiye itidalli hareket ediyor. Burada Filistinlilerin İsrailli sivillere yönelik saldırıları da Türkiye tarafından kabul edilemez olduğu ortaya konuldu. Ama bununla birlikte asıl meselenin bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerekliliği, çözümün ancak böyle mümkün olabileceğini, İsrail'in işgalinin kesinlikle bölgede kaosa, yıkıma, şiddete neden olan ana unsur olduğunu da vurguladı Türkiye. Dün özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlamda net açıklamalar yaptı. Bir şeyin altını çizdi. Başkenti Kudüs olan, toprak bütünlüğü içerisinde kendini muhafaza eden bir Filistin devletinin kurulması gerekli. Yani toprak bütünlüğü demek Gazze ile Batı Şeria'nın birleşeceği, bu İsrail'in yerleşimciler görüntüsü adı altında yaptığı işgalden geri çekileceği, Kudüs'teki o iddialarından vazgeçeceği bir denklem. Türkiye'nin bu konudaki pozisyonu çok net. Dolayısıyla Türkiye Filistin halkının yanında her zaman olmaya devam edecek. Ancak tabii İran gibi İsrail'in tüm varlığını reddeden, inkar eden, onun yok edilmesi gereken bir unsur olarak gören bir devlette de değil. Erdoğan onu da vurguladı. 1949'da İsrail'i tanıyan ülke bizdik dedi. Ancak evet, burada iki devletli bir çözümün şart olduğunu, Filistin'in haklarının da onlara sağlanması gerektiğini ortaya koydu. Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde. Sayın Hakan Fidan muhataplarıyla ciddi bir mekik diplomasisi yaptı. Sonra Sayın Erdoğan doğrudan ilgili diplomasi yaptı. Türkiye bir an önce ateşkesini ilan edilip ardından bir rehine, en azından değiş tokuşuyla bir çözüm üretme arayışında. Ama İsrail tarafının buna pek yakın olmadığı anlaşılıyor. Hatta Blinken'ın işte o ilgili tweet atması, ardından bunu silmeye zorlanması da bunu bir kez daha gösteriyor. Şu anda ateşkesi konuşmak istemiyorlar. Gazze'ye yönelik ağır bir harekat gerçekleştirip Hamas'ı elimine etmek ya da en azından gücünü ciddi anlamda kırdıktan sonra masaya oturma niyetinde oldukları anlaşılıyor.
Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu çok açık, net oldu. O konuda neler söyleyeceksin? Avrupa ülkeleri de benzer bir şekilde İsrail yanında bir tutum sergilediler.
Yani Netanyahu'yla sorun yaşamasına rağmen Biden hükümeti, tabii Hamas'ın harekatı, burada yerleşimcilere yönelik saldırılar, sivil kayıplar üzerinden oluşmuş bir kamuoyu dalgası oluştu ve ciddi anlamda İsrail'e destek görüntüsü ortaya koydular. Tabi burada ikircikli bir pozisyonları var. İşte yıllardır, zaten 10 yıllardır İsrail işgali Amerika Birleşik Devletleri tarafından zaten destekleniyor. Birleşmiş Milletler'in ilgili kararları, Güvenlik Konseyi kararları dahi uygulanmıyor. Tek taraflı bir anlayış var. Zaman zaman daha böyle itidalli açıklamalar yapsalar da son yaşanan gelişmelerin ardından çok daha net şekilde İsrail'e destek verdiklerini ifade ettiler. Hatta bir hava köprüsü kurdu ABD ve İsrail ordusunda desteklemeye başladı. Bölgede bir uçak gemisi filosu gönderdi. Bu tabii net bir şekilde İsrail'in arkasında olduklarını gösteriyorlar. Keza Avrupa devletleri de birkaç istisna dışında benzer bir pozisyon aldı. Ama Rusya, Çin gibi ülkeler daha farklı bir siyaset izliyorlar. Onlar daha itidalli bir yaklaşım içerisindeler. Filistinler haklarını da teslim eden açıklamalar yaptılar. Bu da önemli diye düşünüyorum.
Son dakika gelişmelerini de aktaralım. Aşkelon yaklaşık 25 dakikadır yani konuşmaya başladıktan bu yana Hamas tarafından hedef alınıyor şu anda İsrail'in saldırılarına karşılık olarak. Ne diyorsun? Bu süreci daha da mı tırmandırır, yoksa İsrail'i masaya oturtmaya mı
Yani bu mütekabiliyetle ilgili bir şey. İsrail biliyorsun işte Gazze'yi bombalamadan önce bazı bölgelere Filistin halkını bölgeye boşaltmasıyla ilgili çağrılarda bulunuyordu. Buna yönelik Kassam Tugayları da açıklarına yönelik saat 17 itibariyle benzer bir uyarı yayınladılar. Ardından da yoğun füze saldırıları da bunlar. Bu hareket tarzı devam edecek diye düşünüyorum.
Peki, teşekkürler Can. Konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.